أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين. تفاوت اخلاق و تعلیم و تربیت. بحثمز اخلاق علمیل تعلیم و تربیتین Türkçe'de de kullanılır. Tâlim ve terbiyet. 32. Evet. Tâlim ve terbiyet ile ahlak ilmi arasındaki fark nedir? Bu iki ilim birbirlerine benzerlikleri var. Peki bunları ayrıştıran nokta ve iki ilim, ayrı ilim yapan özellik nedir? Bir genel işaret edeyim. Yani inşallah ilmil usulda, usul ilminde bu konuyu daha tefsilatlı okuyacaksınız ve keza mantık ve felsefede de bir ölçüde buna işaret olunabilir. Ama daha çok tefsilatı bu konunun ilmil usul, usul ilmi denilen bir ilim ki inşallah mantık ilminden sonra ona başlayacaksınız. Orada var. Orada şu bahs var. Ki ilimleri birbirinden ayıran husus nedir? Yani iki ilim, bir ayrı ilim diyoruz. Mesela tıp ilmi, matematik ilmi, coğrafi ilmi veya hatta aynı mazım. Mesela tıpta çeşitli ilim dalları var. Farklı farklı ilimler. Bu ilimleri birbirinden ayıran husus nedir? Burada bir çok yaygın olan ve çoğunluk tarafından benimsenen görüş var. Bu da şudur ki ilimleri birbirinden ayıran konu onların mevzularıdır, konularıdır. Her ilimin konusu farklı olduğu için farklı mevzudan bahsettiklerinden dolayı ilimler ayrışıktır. Her ilimin konusu farklıdır. Konular farklıdır. Yoksa bir konudan iki ilim çıkarılması mümkün değil. Çünkü her ilim bir farklı konuyu kendisine konu. Çünkü ilimin mesela biz mantık ilminde de okuduk. Mevzu ilmi mantık. Mantık ilminin konusu. Dedi ki muarif ve hüccettir. Tabiri olarak. Her ilimde bir konu var mutlaka. Mevzu kulli ilmin huve ma yubhasu bi an avarizhi zatiyye. Her ilmin konusu o şeydir ki o ilimde o şeyin zati avarizlerinden bahsedilir. Avariz sıfatlarından. Sıfatları da inşallah ileride mantık ilminde göreceğiz. Sıfatı zatiye var, sıfatı gayri zatiye var. Hatta bu tevhidde de Allah'ın sıfatında da ortaya. O inşallah yararlı olacak bu bahsler. Her ilmin konusu o şeydir ki o ilimde onun avarizi zatiyesinden bahsedilir diye. Ha, nasıl? Anlayamadım ben sorunuzu.
Yok hocam, zatiyesi,
subuti, serbi, onlar da işte buradan kaynaklanıyor yani. Yani ama onları ileride açılacağız size. Yani bu bilginlerin verdikleri cevap iki ilmi birbirinden ayıran nedir sorusunun cevabında demişler ayıran mevzulardır. Her ilimde farklı bir mevzudan bahsediliyor. Bu esas gereğince peki hemen sorun. Ahlak ilmiyle talim ve terbiyetin farkı nedir? Bunu iki ilim yapan nedir? Cevabı hemen bahsedecekler. Çünkü her ahlak ilminde bahsedilen konu ve farklı bir şeydir. talim ve terbiyette bahsedilen konu farklı bir şeydir. Her çünkü farklı mevzulardan bahsedildiği için iki tane farklı şey olmuş. O zaman bu sorunun cevabı burada hemen ne oluyor? Birinci görüşe göre diyecekler ki çünkü ahlak ilmini talim terbiyetten ayıran konusudur. Onların konularıdır. Ahlak ilminin konusu farklı bir şeydir. Talim terbiyetin konusu farklı bir şeydir. Bir cevap, bir görüş bu. Bir görüş de var ki yok. Diyor ki ahlak ilimleri birbirinden ayıran ve iki ilim yapan husus ilimlerin güttüğü amaçtır. Mümkündü hatta bir konuyu biz farklı amaçlarla inceleyelim. Çünkü amaçlarımız farklı olduğu için inceleme amacı ve sonucu farklı olduğundan dolayı iki tane farklı ilim ortaya çıkar. İlimleri birbirinden ayıran, onların güttükleri amaçtır. Amaç farklılığı olduğundan dolayı, her ilimin amacı farklı bir şey olduğundan dolayı, dolayısıyla ilimler farklılaşıyor. Örneğin misal, toprak. Mümkündür ki bir insan jeoloji biliminden gelsin toprağı dayanıklılık açısından incelesin. Amacı bu ki toprağın dayanıklılığı ne kadardır? Bu jeolojinin mesela bir dalını oluşturur. Birisine yine aynı toprağı konu edinsin. O toprağı örneğin içerdiği maden açısından, hangi madeni içerir açısından incelesin. Bu da yine bir maden ilmini oluşturur. İlimleri birbirinden ayıran amaçtaki farklılıktır diye cevap vermişler. Ama çoğunluğun görüşü budur ki, hayır, ilimleri birbirinden ayıran şey, konu farklılığıdır. Çünkü her ilimin konusu farklıdır. Dolayısıyla o da her birisi farklı bir ilim oluşturmaktadır. Şimdi bu iki esası dikkate alarak kendi konumuza dönelim. Burada dersin içeriği takriben her iki boyutu da içermektedir. Yani hem öyle anlatıyor ki konular farklıdır. Yani diyor ki hem konumuz farklıdır hem amacımız farklıdır. Konumuz farklı olması açısından ilk önce ahlakı ele alıyor. Diyor bakınız biz ahlak ilminde ne dedik? Dedik ki ahlak ilminin konusu iki şeydir. Bir, insanın sıfatları, kalıcı sıfatları. İki, insanın davranışları. Biz ahlakta istiyoruz ki insanın kalıcı sıfatlarını inceleyelim. İki, insanın davranışlarını inceleyelim. Kalıcı sıfatlarını da incelerken istiyoruz ki ayrıştıralım ki bu kalıcı sıfatların hangisi fazilettir, hangisi rezilettir. Davranışlarını da incelerken istiyoruz ki anlayalım hangi davranış iyidir, hangi davranış kötüdür. Bunların için ahlak ilminde inceliyoruz. Diyor ki amacımız şudur ki çünkü biz diyoruz ki bakalım insanın istiyoruz ki insanın kemale ermesini amaçlıyoruz. Amacımız insanın kemale ermesinde yardımcı olmaktır. Biz bunları inceliyoruz ve böylece fark ediyoruz ki insanın fazilet sıfatları ve keza insanın iyi davranışları insanı kemale erdiren hususlardır. Bunları buluyoruz ve diyoruz ki insan işte bu fazilet sıfatlarını edin ve bu iyi davranışlarda bulun ki kemaline eresin. İnsanı kamil olasın. Eksik kalmış bir insan olmayasın. Meyve veren, bar veren bir ağaç olasın. yoksa bar vermeyip de sırf gövdeden oluşan bir ağaç olmayasın ki sırf meyvesi olmayan ağaçları hemen kesip odun yapıp yakarlar. Biz insanın yakılmasını istemiyoruz. Diyoruz ki sen meyve veren ağaç ol, seni korusunlar, sana baksınlar, senin etrafında gelsinler, o zararlı bitkileri alsınlar, seni okşasınlar, senin ne ilgilensinler güzellikle. Yok, eğer sen kemale ermezsinse bir odun gibi olursun, sonra da ateşin odunu olursun. وَتَّقُ النَّارَ اللَّتِ وَقُدْهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ Sakının o ateşten ki onun odunu insanlar ve taşlardan oluşmaktadır.
İnsan kamilde bir sınır var mı? Yani insan kamile geldiğinde bu ilerleme hala devam eder mi?
Tabii insanın kemalin, kamil insanın da dereceleri var, mertebeleri var.
Sınır var mı?
La, sınır yoktur. Allah tebarek ve teala sınırsızdır. Allah'ın sıfatları da sınırsızdır. Her sıfat her kademeye geldikçe dolayısıyla ilerleme sonsuz olarak devam etmektedir. Arz edeyim ki ilim mesela diyelim ki bir kademede daha üst kademe, daha üst kademe böyle sonsuza doğru gidiyor. Ve güzel diğer güzellikler o şekilde layıkif değil. Yani burada dur diye bir şey yoktur. Yani sonsuz olarak devam etmektedir. Böylece biz Resul-i Ekrem'in de seyri yine sonsuzdur. Ve az edeyim ki layıkif değil. Muntaha her mertebenin bir ahkamı var, bir hükmü var. Her kademeye geldikçe ona bir de bir takım etkin yani arizler, özellikler beraberinde. Mesela bir mertebede olur veli, velinin özellikleri var. Bir mertebede olur sıddık, sıddıkın özellikleri var. Bir mertebede olur nebi, nebinin özellikleri var. Resul olur, imam olur ve imametin de dereceleri yine devam ediyor. Yani her kademenin kendine has bir özelliği var. Bir mertebeye gelir şahit oluyor. Bir mertebeye gelir mesela diyelim ki şimdi insanların içerisinde bizim amellerimize yarın kıyamet günü tanık edecek Allah'ın şahit kulları var peygamber ve imama ilaveten. Bölgesel şahitler. Bu bölgesel şahitlerden birisi mesela merhum Ayetullah Behçetiydi. Bu İran Kum kentinin bölgesel şahidiydi. Ki her şahit öldüğünde mutlaka yerine bir ikame edilir. مَا مَنْسَحْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِيهَا اِلَّا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلَهَا Biz bir ayeti nesfettiğimizde veya da unutturduğumuzda mutlaka onun benzerini veya daha hayırlısını onun yerine getiririz. Ve bunlar da Allah'ın ayetleridir. Yani Allah'ın kamil kulları, Allah'ın üstün ayetleridir. Bunları götürdüğünde mutlaka yeri boş kalmıyor. Yerine birisi gelmiş olur. Evet, konumuzdan uzaklaşmayalım. Demek ki ahlak ilminin konusu arz edeyim ki insanın sıfatlarıdır ve insanın davranışlarıdır. Bu davranışları biz inceliyoruz, bu sıfatları inceliyoruz, iki kategoriye ayırıyoruz, fazilet ve rezilet, iyi ve kötü. Bunları yapmaktan da maksadımız çünkü görüyoruz ki iyi fazilet ve iyi davranış insanı kemale götürendir. Rezilet ve kötü davranış insanı kemalden alıkoyandır. Ve ahlak ilmi diyor ki ben sana yardımcı olayım, kemaline erişesin. Bu ahlak ilminin konusuydu. Peki talim ve terbiyet? Talim ve terbiyet diyor ki konusu şudur ki talimin amacı insana güzel yani en etkin öğretme yolu. talimde bize öğretiyor ki insana öğretmek, bir şey öğretmenin etkin yolları nelerdir? Bir şeyi öğretmek istiyorsun insana, bir bilgi vermek istiyorsun. Bilmediğini insana bildirmek istiyorsun. Hangi metotları, hangi üslupları kullanırsın isen insan o konuyu daha çabuk ve daha güzel anlayabilir. Hem çabuk, daha kolay ve daha güzel öğrenme yolları. Talimin amacı budur. Terbiyetin amacı nedir? Terbiyet de insana eğitimdir. Eğitim insanın daha mesela diyelim ki o becerileri, insanda oluşacak o becerileri onun kolay ve güzel beceri oluşturma yolları. İnsana mesela bir beceriyi nasıl kazandırabiliriz? Kolay beceri kazandırma. Mesela diyelim ki bir terzilik öğrenecek. Terzilik bir eğitimdir. Terziliğe bu insanı daha çabuk terziliği becerisini edinmesi için hangi metodu kullanırsak daha çabuk terziliği öğrenir, becerisini kazanır ve daha kolay kazanır. Ve daha güzel. O zaman talim ve terbiyetin amacı insana öğretmenin ve insana beceri kazandırmanın kolay ve güzel metotlarını bize öğretmektir. Ahlak ilminde çünkü amaç insanın kemaline yardımcı olmaktır diye oradaki mesela gerek böyle olmalıdır, böyle olmamalıdır gibi, sözcüklerin anlamı o olmalıdır dediği şeyin methe layık, övgüye layık olduğu ve arz edeyim ki olmamalıdır dediği sözün anlamı bunun kınanmaya, eleştirilmeye layık olduğu anlamını ifade ediyor. Ve sonucu faydası da kemale götürmenin veya götürmemenin olduğudur. Oysa ki talim ve terbiyetteki gerek böyle olmalıdır, böyle yapılmalıdır gibi veya da böyle yapılmamalı, ders böyle işlenmemelidir. Ya ders böyle işlenmelidir sözcüğünün anlamı bu böyle işlenmelidir dediğinde yani bunun methe layık olduğu anlamına gelmiyor. Veyahut da işlenmemelidir anlamı bunun kınanmaya layık olduğu anlamına gelmiyor. Peki nedir? Yani diyor ki bu sana kolaylık sağlar. Yani böyle olmalı, yani bu kolay, işi kolaylaştırır anlamını ifade eder. Böyle olmamalıdır anlamı bu işi zorlaştırır anlamını ifade eder. O zaman bayet, nebayetin ki ahlak ilminde biz bayet rasgubaşim mesela dediğimizde burada bayet kelimesi yani rasgulunun burada övüldüğünü gösterir. Ne bayet duru gubaşim bu ne bayetin anlamı bu bunun kınandığını ifade eder. Ama örneğin eğitimde eğer söylense öğretimde hoca ders verirken mesela gayri lüzumi mesela hareketlerde bulunmamalıdır misal. Veya mesela ders verirken öğrencilerin de derse katılımını onları sorgulayarak yani soru şeklinde ifade ederek onların katılımını sağlamalıdır anlamında bir cümle kullanılırsa talim ve terbiyette bunun manası budur ki yani o birinci şekilde öğrencinin öğrenmesi ve eğitilmesi kolaydır. Yapın numara dediğinde de yani zorlaştırır konuyu. Öğrencinin dikkatinin dağılmasına ve dolayısıyla dersi anlamamasına sebep olur gibi anlam ifade edilir. Ahlak ilminde amaç bizi kötülüklerden alıkoymaktır. Bizi temizlemektir. İç ve dışımızı temiz tutmayı bize temizlik öğretiyor. Ama talim ve terbiyette böyle bir amaç yoktur. Hatta bir kötü bir mesela diyelim mümkündü bir insan kötü bir şey öğretmek istiyor. Mesela bir insan yan kesicilik dersi veriyor. Bu yan kesicilik dersinin de talimi terbiyetinde o aynı metotları kullanabilir. Yani amaç sadece öğrencinin o konuyu daha kolay yoldan anlamasını sağlamasıdır. Yani hangi metotları kullanırsa konuyu öğrenci daha çabuk öğrenebilir ve daha çabuk beceri sahibi olabilir. Bu amaçtır. Bunun maksadı bu değil ki ben buna kemale erdireyim, bunu insanı kamil yapayım, bunu temiz kılayım. Bu talim ve terbiyette böyle bir amaç söz konusu değil. Ve liza mesela diyelim ki bu talim ve terbiyeti ilkelerini hem iyi şeylerde kullanmak mümkündür. Yani ahlak ilminde de aynı metotlar kullanılabilir ve güzel ahlak öğretilebilir. Hem de ki kötü şeylerde kullanılabilir. Kötülük, kötü eğitim vermek, kötü bir beceri kazandırmak isteyen insanlar da aynı metotları öğrenip kullanıyorlar. Hiçbir şeyi yoktur yani. Farkı yoktur. Her iki metodu her iki kesim de kullanabilir. Buyuruyor ki burada derse geçmiş ulema, alimler, ahlak ilmi bilginleri ahlak ilminin zimninde yani ahlak ilmindeki bu fazilet ve razileti ve güzel davranış ve çirkin davranış bize öğretirken buradaki bunların yani iyiliği edinmenin kötülükten sakınmanın metotlarını da yani bu talim ve terbiyetini de aynı zamanda bu sıfatları nasıl kolay yoldan kazanabiliriz, bunlar nasıl uzak durabiliriz metotlarından da bahsediyorlar. Bu geçmiş ahlaki kitaplarda söz konusudur. Ama şimdiki ahlaki kitaplarda bu konu ayrıt edilmiştir. Bu talim ve terbiyet kendi başına bir ilim olmuştur diyor.
Evet. O zaman şimdi baktığınızda ahlak ve talim terbiyet çok iç içe. Yani talim terbiyet ahlakın bir cüzü değil mi?
Yok, talim ve terbiyetin konusu daha geniştir. Ahlaktan daha kapsamlı. Talim ahlakın konusu sadece insanın sıfatı ve insanın davranışı. Talim ve terbiyet insanın her türlü öğrenebileceği ve her türlü becerisi. Konu daha geniştir. Talim ve terbiyet insanın her türlü eğitim. Mesela matematik de talim ve terbiyete girer. Bir öğrenciye biz matematik dersi veriyoruz. Çocuklara matematiği nasıl öğretelim ki çabuk kavrasınlar? Matematik denklemlerini kolay eğitmenin yöntemi. Bu talim ve terbiyete girer. Ama ahlakla hiçbir alakası yok. O zaman demek ki talim ve terbiyetin konusu geniştir. İnsanın öğrenebileceği ve beceri kazanabileceği her türlü şey ki geniştir. Şimdi kitap üzerine biz okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tefavut-ı miyan-ı indü desti bu iki grup. Tefavut-ı ahlak ve talim ve terbiyet. تفاوت میان این دو دسته این دو رشته از علم این دو رشته تفاوت میان این دو رشته از علم را با رجوع به تعریف آنها می توان مشخص کرد. Biz bu iki ilmin arasındaki farkı onların arasındaki tariflerin tariflerine, onların tanımlarına müracaat ederek, yani ahlak ilminin tarifine, keza talim ve terbiyetin tarifine, tarif yani tanımına, tanımına rücu ederek, müracaat ederek mitefan müşahhes kerd, onu belirleyebiliriz. Müşahhes etmek yani belirlemek, onu belirleyebiliriz. Hala ilk olarak ahlak ilminin tanımından var. Pişezin, bundan önce ahlakra bir tarif olası ingure tarif kerdim. Ahlakı özet olarak şöyle tarif ettik. Ne dedik? Ahlak ilmist. Ahlak bir ilimdir ki bima nişan midehet bize gösteriyor. Ne gösteriyor? Revabiti gunagun hudra. Kendi çeşitli ilişkilerimizi çugune tenzim kunim. Nasıl düzenleyelim? Ta ki bir hedefi gayi ez hilgat ki yaratılıştaki amaç, yaratılış amacına, hedefine, yaratılışın son amacına, gayi son, yaratılışın son amacına, hiç kendi yaratılışımızın son amacına ders yapayım, bulabilir, ona ulaşabilirim. Biz dedik ki insanın yaratılış amacı neydi? Kemala ermesi, insan-ı kamil, Allah'ın halifesi olması, halifetullah. Tehallaku bi ahlakillah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Allah bizi yarattı ki inni halikun fil ardi halife. Ben yeryüzünde halife yaratmak istiyorum. Kendi halifem. Kendi halifemi yeryüzünde yaratmak istiyorum. İnni halikun fil ardi halife. Bu bizim amacımızdır. Biz Allah'ın halifesi nasıl olabilir? Her halife müstehlifinin halife, kendisine halife edenin özelliklerin taşımalıdır. Yani onun becerisi onda olmalıdır. Onun sıfatı onda olmalıdır. Onun işini yapabilmelidir. Ki halife olabilsin. Yoksa mesela diyelim ki reis-i cumhurun halifesi herhangi bir tane normal vatandaşı getirip oraya bırakmazlar. Çünkü önüne gelecek dosyalar, bu dosyaların içerisinde o herhangi vatandaş ne anlar ki? Gerek o reis-i cumhurun almış olduğu eğitimi, bilmiş olduğu ilkeleri, becerileri, kabiliyetleri, tahlilleri bilmelidir ki önüne geldiğinde dosyada reis-i cumhur olmadığında onun yerine atacağı imza geçerli olsun. Ve liza mesela diyelim ki Türkiye'de mesela reis-i cumhur giderken yerine kim vekil olur? Meclis başkanı. Meclis başkanı da onun kadar öneme sahip bir insan. Şimdi Allah Teala diyor ki ey insan, ben seni yeryüzünde halife kılacağım. Yani senin yaratışamazın halife olmaktır. Diyor o zaman biz bu halifelik makamına gelmek için ne yapalım ki Allah Teala'nın halifesi olalım. O zaman halife oluruz ki Allah'ın sıfatları bizde olsun ve Allah'ın becerisi bizde olsun. Sen de diyesin kul, o da ola feyekun kulum. La yezâle abdi. Elbette bunlar o biz tuti olarak yani papağan şeklinde diyoruz ki papağanlar taklit ederler. Bu Allah'ın veli kullarının haletidir. La yezâle abdi yetegarrabu ileyye. Durmadan kulum bana yaklaşıyor nafilelerle, hatta ta o makama ulaşıyor ki ben onun kulağı, gözü ve dili ve eli oluyorum. Yani müstecab-ı dava oluyor. Dediğini ben yapıyorum. Ben onun oluyorum. Eli, gözü, kulağı. Allah oluyor. O dediği geri çevrilir. Bu müstecab-ı dava. Ama farzlarla yaklaşan bir kulum da var ki o benim elim, gözüm, kulağım ve dilim oluyor. İşte halife budur. O ol dediğinde olur. O gör, o baktığında Allah'ın gözüyle bakıyor. O duyduğunda Allah'ın kulağıyla, yani onun duyması Allah'ın duymasıdır. çok çok çok çok çok büyük bir makamdır. Evet. Çinanki goftim der ilm ahlak. Bunlar hepsi insanlar içindir. Ve özellikle siz bazılarım ki arz ediyorum, sizler bunlardan olabilirsiniz. Yani hala gençlik yaşında olanlar daha çok. Bunların tek yolu temizliktir. Temiz, temiz, temiz. Bakınız Hazreti Meryem, Allah diyor ki temiz oldu diye biz. Keza Fatıma-tü Zehra ile ilgili Resulullah diyor ki Fatıma temiz kaldı diye. Allah tebarek ve teala onu o makama ulaştırdı. Temiz, temizlik, temizlik, temizlik. Çünkü goftim der ilm ahlak. Diyor ki dediğimiz gibi ahlak ilminde es-sıfat-ı paydar-ı nefsani bahs mişeved. Allah, insanın ahlak ilminde, yani biraz açıyor bunu, insanın kalıcı nefislerinden bahs ediliyor. Kalıcı sıfatlarından bahsediyor. Der ilmi ahlak me'lum mişeved. İlmi ahlakta belli oluyor ki her insan bayet kudam sıfat-ı nefsani ra der hud tedbiyet kuned. Her insan kendisinde hangi nefsani sıfatı güçlendirmelidir ki ve kudam sıfat-ı nefsani ra ezhud dur sazet ve hangi nefsi sıfatı kendisinden uzak etmelidir ki kemale ersin. Hemçinin evet malum bir şey ki her insan bayet gerek hangi sıfatı kendisinden yaklaştığını güçlendirmelidir ve hangi sıfat kendisini uzak tutmalıdır, bu öğretiliyor. Hemçinin yine der ilmi ahlak refterhayi mutenasib ba her iken sıfatı niku nefsani şinak demiş ben. Ahlak ilminde yine o insanın güzel sıfatlarıyla uygun olan her davranış insan onu tanımış oluyor. O tanınmış oluyor insan tarafından. Yani ef'al-ı hub ve durust az ef'al-ı ben ve nadurust temyiz de öylemiş ben. Yani diyor bakalım. Şimdi o güzel davranışlar ve o kötü ve yanlış davranışlardan, güzel ve doğru davranışlar, kötü ve yanlış davranışlardan ayrıt ediliyor. Ve böylece insana diyor ki insan o güzel davranış temizlenmedir. Onu yap. O kötü davranış o da kirlenmedir. Kirlenmek insanın tabiatının nefret ettiği bir şeydir. Hiç kimse kirli pasaklı olmak istemez. Onun için temizlenmek. Temizlenmek çok önemlidir. Bacılarım yani Allah korusun, Allah Teala çok sığınmak lazım, çok çok çok yalvarmak lazım. Her günahımız, her yanlışımız yarın o yevme tubles serairde bizi utandıracak bir kir olarak, leke olarak. Örneğin Allah korusun, bakacağız ki gözümüzden çirk, irin, pislik, nefret uyandıracak şeyler örneğin geliyor. Bundan kurtulmak isteyeceğiz ama olmuyor. Bu içten durmadan geliyor. Ama birileri de bak gözleri nurla dolu. İnsanlar onları görmekten hayranlık kalıyor. Birileri de var ki Allah korusun mesela diyelim gözünden nefret uyandırıyor. Onun için utanacağız. O an bu tarafa kimse bizi görmesin diye kendi dostumuzdan, eşimizden, akrabamızdan, komşumuzdan, anne babamızdan, eşimizden, çocuklarımızdan öyle köşe bucak. Yani uzaklaştır diyeceğiz bizi yani. Çünkü kendi kendimizden nefret edeceğiz. Allah bizi böylesi utanmalardan korusun inşallah. Der kitabı ahlak-ı kuzeştegan elva ber şinasayı melekat ve refterhayı niku ahlak-ı kitaplarda geçmiş ahlak der kitabı ahlaki güzeştegan bu konuya değil. Diyor ki geçmiş ahlaki kitaplarda ahlakla talim ve terbiye iş şeydi. Yani ahlakın yanısına talim ve terbiye de var yani. Elva ber şinasayı melekat ve refterhayı niku o insanın güzel melekeleri, sıfatları ve davranışlarını tanımakla ilaveten Bir de talim ve terbiye eder. Rahayı desyan bir in melekat neyiz? Bu melekelere ulaşmak yollarıdır. Yani bu becerileri edinme yolları. Tahudud-u merifi müşru dersin. Bir ölçüde anlatılıyordu bize. Tartılıyordu. Bir teman koft in başas kutub-i ahlaki der vaki söylenebilir ki bu kısım ahlaki kitaplar gerçekte merbut ve huzeyi telme terbiye ters. Yani ahlak kitaplarının bu bölümü aslında talim ve tarbiyetim konuşulur. Ki orada da bahsedilmiş. Bir de ben gördüm. İn behres kutubu ahlaki, ahlak kitaplarının bu bölümü der vaki gerçekte merbut ve huzeyi talim ve terbiyet es talim ve terbiyete ilintilidir. Hop. Ama orada bahsedilmiş. Ama şimdi daha ayırmışlar. Berayı tozeyim işler lazım es. Tarife icmali ez talim ve terbiyet bi envani girişteki ilmi irakulun. Diyor ki konunun daha iyi anlaşılması için diyor talim ve ahlak ilminin tanımını yaptık. Şimdi de talim ve terbiyetin ilminin de bölümünün de bir ilim bölümü olarak onun da tarifini göstermemiz, irak sunmamız lazım. İrak kulim yani sunam. Ortaya koyalım. Talim ve terbiyet nedir? Talim ve terbiyet insana öğretmekte ve eğitmekte kolaylık öğreten yöntemler, kolaylık yöntemler ya metotları. Kolay öğretme, kolay ve güzel, kolay ve güzel öğretme ve eğitme metotları. Talim ve terbiyet danışıyız. Bir danıştır, bir bilgidir ki çigunegi hedef kuzari ve rahay residen bir hedef kuzari. Şimdi bakınız, sınıflara ayrılmış. Şimdi size bak kitapların nerede sınıflara? Bu kitapların sınıflara ayrılması talim ve terbiyetin işidir. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf. Niye böyle ayrılmışlar? Talim ve terbiyet demiş ki, ilk başta sen son sınıfın dersini veremezsin. Bu öğrenci öğrenmez mi bunda, bir şey anlamaz. Onun için eğitim, öğretmede hedef belirlemelisin. İlk kademe hangisi olmalı? İkinci kademe hangisi olmalı? Üçüncü kademe hangisi olmalı? Bu sınıflara bölme talim ve terbiyetin ilminin konusudur. Ki gelmiş ilmi sınıflara ayırmış. Demiş ki talimde ve terbiyette hedef belirleme. Hangi hedefleri amaçlaman lazım? İstiyorsun ki mahir bir usta yapasın. Buna ilk olarak neyi öğretmelisin? İlk hedefin ne olmalıdır? İstiyorsun mahir bir marangoz olan. İlk önce bir keseri tutmayı öğretelim bakalım. Bir keseri nasıl tutması lazım? Sonra arz edeyim ki çiviyi nasıl çakması lazım? Buradan başlamalısın. Birinci kademe keser tutma eğitimi. İkinci kademe çivi çakma eğitimi. Mesela böyle. Hedefleri belirlemek. Bir de bu hedefe ulaşmaktaki metodlar. Hangi uslubu kullanmanız? Talim ve terbiyet danışıyız, bir danıştık. Çigunegi hedef kuzari. Hedef seçme, hedef koymanın niteliğini. Ve rahay resilen bir ehdaf. Bu belirlenen hedeflere ulaşma yollarını, hedefe amuzişi, öğretimde ve perverişi ve eğitimde. Eğitim, öğretim ve eğitimdeki hedefleri belirleme ve bu hedeflere ulaşma yollarını nişan midehet gösteriyor bize. Bunu talim ve terbiyetin konusu. Talim ve terbiyetin konusu geniştir. İnsanın öğretilmesi ve eğitilmesi her konuda. Danışı talim ve terbiyet müstakmen erziş kuzari ahlakı ne mi kurar? Birinci fark. Yine. Talim ve terbiyette ahlaktaki değer belirleme yapmıyor. Demiyor ki şu ahlakın değeri budur. Şu müsbet ahlaktır ya şu menfi ahlaktır. Böyle bir şey demiyor. Değere geçmiyor. Danış ve terbiyet müstakmen doğrudan erziş kuzari ahlakı ne mi kunet? Ahlakı değer belirleme yani müsbet ve menfi ahlak belirleme gibi bir şey geçmiyor. Yani hub veya bed buden ahlaki efalra müşakhas ne mi kunet? İnsanın ahlaki fiillerinin veya ahlaki sıfatlarının iyi ve kötüsünün, güzel ve çirkinliğini belirlemiyor. Belki Bu diyor ki ben eğitmeyi öğretmeyiyorum. Ha geliyor diyor ki kardeşim sen ahlakı mı öğretmeyi istiyorsun? Ha diyor ki senin iyilerin kötülerin bunlardır. Sen istiyorsun ki bu iyileri öğretesin, bu kötüleri de sakındırasın. Ha bunlara sana öğretmenin üslubu budur. Bunları böyle yapsan iyi öğrenir öğrenci. Bunları da iyi böyle edersen öğrenci o zaman bunun farkına varır. Mesela örneğin çocuğumuz istiyoruz ki yalan konuşmasını diyelim ki yalan konuşmasın. Çocuğa yalan konuşmaktan sakındırmak istiyoruz. Bir budur ki çocuk yalan konuştuğunda hemen bir tokat yiyor. Sen yalan mı konuştun demek gibi. Böyle bir yalanını engellemek. Bu talim ve terbiyede diyor yok bu doğru değil, bu doğrusu değil. Peki nedir? Çocuğun yalan konuşmasını istemiyorsa otur yalan konuşmanın kötü olduğunu çocuğa anlat. Çocuğa anlat ki yalan konuşmak mesela insanı böyle yapar. Kötü bir, yani çocuk anlasın ki o yanlış bir şey, çirkindir. Onun anlayacağı seviyede. Mesela İran'da çok güzel. Hemen ilk okul dersleri kitaplarında bir tane Çubane Durugu. Ha, Çubane Durugu. Çubane Durugu meselesini burada hemen çocuklara öğretir. Ki çoban dışarıda bağırıyormuş. Kurt geldi, kurt geldi. Millet koşuyor onlara. Gidirlermiş, aa ben sizi aldattım gibi. Çok sefer millet rahatsız olurlar, dönürler, geri geliyorlar filan. Bir, iki, üç sefer daha millet, çoban gerçekten de kurt geldi, bağırıyor. Hiç kimse aldırış etmiyor. Diyor, yine bu adam yalan konuşuyor. Gelmeyin. Geçine kurt geldi, kolları yiyor. Şimdi bu çocuğa ne öğretti? Yalan konuşmanın kötülüğünü öğretti. Ha, yani siz de yalan konuşursanız böyle bir çubanı duruk haline düşersin. Burada çocuk anlıyor, demek ki ben de yalan konuşmayayım. Ama bir de bir ki yok, yalan konuşursan gözüm bak, bir daha yalanını görmeyeyim gibi bağırırsan ise o çocuğa etki yapmaz. Bu işte talim ve terbiyetin konusu. Belki hubi ve bedi efal ve melekatı da az ilm-i ahlak mı girer? İlm-i ahlaktan efalın ve melekatın iyi ve kötüsünü ahlak ilimden alıyor. Diyor ki sen ahlak ilimde neler iyi neler kötü demişsin buna, tamam bunu kabul edeyim. Sibes nişan mı der? Sonra diyor ki çigone mitevan melekat-ı hubra der, efrad, pedidaver. Bu güzel melekeler insanları nasıl meydana getirmek olur? Ve çigone mitevan melekat-ı bedir ez onha zilud. O kötü melekeleri onlardan nasıl alabilirsin? Nasıl onları silebilirsin insanın ruhundan? Onları bize öğretiyor. Terim ve terbiyet berayı an ki betevanet rahides ya bi misfad ahlakili Kur'an-ı Şandehet. Talim ve terbiye bize iyi eğitmek ve iyi öğretmek için psikoloji iliminden, insan psikolojisinden, toplumsal psikolojiden yararlanır. Diyor ki insan psikolojisi budur bak, insanın ruh yapısı budur, ruhunun incelikleri budur. İnsana sen böyle davransan böyle tepki verer, böyle davransan böyle tepki verer. Psikoloji budur. İyi öğretmek, iyi eğitmek için insanın insan psikolojisinden, toplumsal psikolojiden yararlanıyor. Talim ve terbiyet berayı an ki, bunun için ki bitemanet, rahides, yabi, sifat-ı ehlakini Kur'an-ı Şan'de insana o güzel sıfatlara ulaşma yolunu göstersin. Ez danışhayı hemçun bu gibi bilgilerden, danışlardan ne? Revanşinas psikoloji ve revanşinası içtima ve toplumsal psikoloji behre bilgiler, yardım alıyor. Elbette bayat temeccüd taş ki talim ve terbiyet hemen doğru ki nameş peydas fakat rahayı kesm. Ha diyor ki bir ayrı fark da bu. Talim ve terbiyeti fakat insana güzel sıfatlar, güzel şeyler öğretmek istemiyor. Diyor kötü şeyler de öğretebilirsen bu aynı yöntemlerle. Diyor ki elbette bayat temeccüd taş ki talim ve terbiyet hemen doğru ki ez nameş peydas isimden belli olduğu gibi fakat rahayı kesme hepsi ispatı ahlakları nişanda mıydı? Fakat ahlakı hatta yok, fakat ahlakı şeyler öğretmiyor. Belki diğer ilimlerde dedi, matematik, mesela diyelim ki fen, fizik, bunlarda eğitim yöntemlerini öğretiyor. Belki, mi yapacak ki, eğer bir haim ve faim ve hasıra bize öğretiyor, eğer bir belli kavramları, amzuş deyim öğretelim, çıkona ben emel koyayım. Nasıl davranalım ki o eğitsin, onu alsın. Mesela eğer bir haim ve faim ve riyazira, eğer riyazi kavramları bir kese bir yamuzim, bir kimseye öğretelim. Bayet kudam merahilra teykulim. Hangi merhelelerden? İlk önce hangi dersleri vermeliyiz? Sonra hangi dersleri vermeliyiz? Ve esiremiş hayismade kulim. Hangi yöntemleri kullanmalıyız? Ama çirmemiş hayin mizani mevkiyeti kudur abdesencim. Hangi ölçülerle kendi konumumuzu, yani hangi merhalede olduğumuzu, hangi dersi alabileceğimizi neyle ölçebilir, neyle nasıl belirleyebiliriz? Bunları bize öğretiyor ahlak, talim ve terbiye. Pes der talim ve terbiye zahiren daha artık sonuna geldi. Burası cümle başıdır. Bitiremeyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin ve aleyhi ve sellem.